Ayrım 8.
Heykel ve yapı sadece birer taş kütlesinden ibaret olsaydı, o zaman buradan apaçık şu sonuç çıkardı ki, şiir, müzik, heykel ve mimarlık yapıtları birer reel varlık olarak reel dünyanın içinde yer alırlar. Bu reel dünyanın bir parçası olurlardı. Buna göre de reel dünyanın yapısı içine giren bu gibi yapıtlar, reel dünyanın yapısını inceleyen bilimler tarafından araştırılırdı. Reel dediğimiz şey nedir? Bu reel varlık yasaları ya da kategorileri tarafından belirlenen bir şeydir. Böyle bir reel var olanın en temel özelliği onun bir bilgi objesi oluşudur. O bilgi aktları ile bilinen bir şeydir. Bunun için burada söz konusu olan şey objection'dır. Objection bir var olanın bir bilinç konusu olmasını gösterir. Objection karakteristik bir bilgi fenomenidir. Var olan bir şey için bir süjenin objesi olur ve o var olan şeyde ise hiçbir değişiklik meydana gelmez. N. Hartmann, Das Problem des gestrigen Scheins, sayfa 349, Berlin 1933. Biz herhangi reel olan bir var olan algılayabiliriz. Bir taş, var olan bir şey olarak bizim süremizden tamamıyla bağımsız olarak var olan bir şeydir. Bu bizim süremizden bağımsız olan şeyi algılayabilir, onun üzerine eğilebiliriz. İşte böyle bir algılama içinde var olan taş, ağaç ve bunun gibi bilincimiz için bir obje olmuş olur. Var olanın böyle bir obje haline gelişi ise bir objection sürecini dile getirir. Buna göre her objection sorunlu olarak bir bilgi olayını ifade eder. Çünkü ancak bu objection iledir ki bizden bağımsız olan bir var olan bilincimizin bir objesi olmuş olur. Ontolojiye göre varlık alanı ile obje alanı hiçbir şekilde örtüşmezler. Varlık alanı obje alanından çok daha geniş bir alan olup obje dünyamız bunun ancak küçük ama zaman içinde bilgilerimiz genişlemesiyle gittikçe büyüyen bir kısmını oluşturur. Buna karşılık sanat yapıtı bir objectivation'dır. Objectivation, objection'dan kesin olarak farklıdır. Objectivation'ı objection ile karşılaştırılmamalıdır. N. Hartmann, aynı eser, sayfa 349. Çünkü objectivation, var olan bir şeyin obje haline gelmesi olmayıp, var olmayan bir şeyin ortaya konması anlamına gelir. Objection'da söz konusu olan var olan bir şeyin objeleştirilmesidir. Buna karşılık objectivation her şeyden önce objectivation'dan önce var olmayan bir şeyin meydana getirilmesidir. Objection'da canlı tin, geist sadece alıcıdır. Objectivation'da ise yaratıcıdır. N. Hartmann, aynı eser, sayfa 349. Niçin objection'da süje için bir eylemsizlik, bir pasiflik durumu vardır da objectivation'da bir eylem, bir yaratma söz konusudur? Şimdi bu soruyla birlikte objectivation araştırmamızda bir adım daha ilerleyelim. Objection dedik, kendi başına var olan bir şeyin objeleşmesidir. Bir algılayan süje için bir obje olmasıdır ama bir var olan bir taş, bir ağaç, bir doğa parçası ve bir canlı varlık, biz onu ister bilelim ister bilmeyelim vardır. Bizim onu bilip bilmememiz onun ne varoluşunu artırır ne de eksiltir. Böyle bir durumda süjemizin ya da bir bilincin onun için var olup olmaması önemsizdir. İster bir süje tarafından algılansın isterse algılanmasın, ontik bakımdan bunun hiçbir önemi yoktur. Böyle bir var olan ile bir bilgi ilgisi içine girildiğinde bu bilgi ilgisi algı, tasavvur ve bunun gibi ilgisi olur. Böyle bir ilgide de var olan bütünüyle kavranır. Şimdi bu kavramı içinde var olan gerçi bir obje olur, yani süje tarafından bilinir. Ama bu obje haline gelişte bu bilinme süreci içinde ontolojiye göre var olanda hiçbir değişiklik meydana gelmez. Var olan olduğu şey olarak süje tarafından kavranır ve bilinir. O halde süje bu bilme süreci içinde var olanda hiçbir değişiklik meydana getirmez. Onu olduğu gibi olduğu şey olarak kavrar. Bu bakımdan objection sürecinde süje tamamen pasif bir rol oynar. Şimdi objectivation'a gelince bu durumun tamamen aksini görüyoruz. Ama objection'daki durumun aksinin ne olduğunu görmeden önce bizi bu noktaya götürecek olan bir başka problemi ilkin ele almalıyız. Objectivation dediğimiz şey nedir ve bunun var olanla ilgisi nasıl bir ilgidir? Objectivation'da artık bir objeleşme değil de bir objektifleşme söz konusudur. Objektifleşme sözü beraberinde zorunlu olarak neyin objektifleşmesi gerektiği sorusunu getirir. Objektifleşen şey canlı tinsel varlık yani kişisel ya da ortak tindir. Objektifleşme olayında zorunlu olarak bir tinsel varlık söz konusudur ve bu objektifleşen tinsel varlık, varlık düzeninde yeni bir varlık alanı meydana getirir. Objektifleşmiş tinsel varlık. Bu alan, reel varlık alanına katılmaz, onun dışında bulunan bir varlıktır ama bununla onun reel varlıkla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söylemek istemiyoruz. Tersine, daha önce işaret ettiğimiz gibi şunu çok iyi biliyoruz ki, objektifleşmiş tinsel varlığın reel varlıkla belli bir ilgisi vardır. Hem de ontolojik bir ilgisi vardır. Çünkü tinsel varlığın objektifleşmesi ancak reel olan bir var olanla mümkün olur. Burada şu açıktır ki, objectivation daima bir yapıya bağlıdır. Bu yapı böyle bir yapı olarak tinsel bir içerik değildir. Nerede kaldı ki tinsel bir yaşamdır? Tersine duyulur olarak kavranabilir nesnel bir real yapıdır. Hatta şu açıktır ki objectivation aslında tinsel içeriğin böyle bir real yapıya bağlılığından ibarettir. N. Hartman aynı eser sayfa 364. Buradan objektifleşmiş varlığın hem tinsel hem de reel varlığa katıldığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu objectivation'ın dayandığı en temel bir yasayı ifade eder. Objectivation yasası çift yanı olan bir yasadır. İlkin o şunu ifade eder. Tinsel içerik bir reel duyulur madde içine sokulduğu yani maddeye özel bir biçim verilmekle ona bağlandığı ve onun tarafından taşındığı sürece içerilir. İkinci olarak şunu ifade eder, biçim verilmiş madde tarafından taşınan tinsel içerik daima canlı tinin yani kişisel ya da objektif tinin karşı etkinliğine ihtiyaç duyar. N. Hartman aynı eser sayfa 84. Bu iki yönlü yasa içinde objectivation'ın hem varlık tarzı hem de içeriği açıklanmış oluyor. Objectivation yasasının ilk ifadesine göre her objectivation zorunlu olarak varlık tarzı bakımından heterojendir. Her objectivation iki heterojen varlık alanından oluşur. Bunlardan biri duyusal olarak kavradığımız bir objection'a dayanan reel tabaka. İkincisi bu reel tabakanın üzerinde bulunan, daha doğrusu bu reel varlık tarafından taşınan tinsel varlık. Reel varlık bir objection içinde bir bilgi objesi olarak karşımıza çıkar. Nitekim daha önceki bir araştırmamızda biz buna bilgi objesi, gnoseolojik obje demiştik. Bakınız İ. Tunalı Felsefenin Işığında Modern Resim, 1. İmpresyonizm. Bu gnoseolojik objenin belli bir görevi vardır, o da tinsel varlığı taşımaktır. Böyle bir reel objeye, maddeye dayanmadan tinsel varlık varlığını sürdüremez. Bunun için onun varlığı tinsel varlık için vazgeçilemez bir şart olarak kendini gösterir. Bunun sonucu şudur ki, objektifleşmiş tinsel varlık bir yandan maddeye dayanırken, öte yandan da irreel bir varlığa, tinsel varlığa dayanır. Şimdi bu heterojen iki varlık arasında ne çeşitten bir ilgi vardır? Bu heterojen iki varlık arasında ontolojik bir bağ ve ilgi vardır. Tinsel varlık, reel varlık, gnoseolojik obje tarafından taşınır. Burada maddeye bağlı bir bağlılıktan, dependence'dan söz açabiliriz. Hatta biz Felsefenin Işığında Modern Resim adlı araştırmamızda bu bağlılığın bir belirleme, determination bağı olduğunu ileri sürmüştük. Objectivation'ı belirleyen bilgi objesidir, gnoseolojik objedir demiştik. Buradan şu çıkıyor ki, varlık anlayışı ve varlık yorumu ve varlık yorumunun ifade ettiği objection tarzı, üzerinde taşıdığı varlığı, estetik varlığı belirler. Sonra buradan bir metodoloji geliştirerek bu varlık yorumundan hareketle üst yapının, estetik yapının kavranabileceğini göstermeyi denemiştik. Burada önemli olan şudur ki, ontoloji, bu iki heterojen alanın varlığını objectivation için zorunlu olarak kabul eder. Şimdi bu objectivation'ın somut olarak ne olduğunu sorabiliriz. Bu soruya daha en baştan şöyle yalın olarak yanıt verebiliriz. Objectivation somut olarak çok geniş bir alanı kaplar. Bu alanın alt sınırı yalın olarak örneğin konuştuğumuz dille başlar ve sanat yaratmaları alanını içine alarak bir üst sınıra kadar uzanır. Daha kelime bir objectivation'dır. Dil mümkün objectivation'lara sahip olduğumuz elemanlarının bölümlü bir sistemidir. Tek bir cümle ifade edilmiş bir yargı, tanımlanmış ve bir terim içinde tespit edilmiş bir kavram. Kelimeye oranla daha özel ve daha yüksek biçimde objectivation'lardır. Belli gelişme durumları içindeki bilim bu gibi objectivation'ların biricik büyüme bir bağlamıdır. Ney Hartman, Das Problem des Gestigen Seins, sayfa 364. Gerek sözde gerekse dil ve bilimde böyle bir objectivation ile karşılaşıyoruz. Söz kelime dediğimiz şey nedir? Her kelime, her söz bir ses ya da sesler bütününde dile gelir. İnsan dediğimiz zaman bu kelimeyi belli sesler içinde ifade ederiz. Sesler olmadan bunu konuşma yoluyla ifade edemeyiz. Sesler ise fiziksel bir takım var olanlar ya da objelerdir. Ama buna karşı belki de sesler haline getirmeden de yazı yoluyla insan kelimesini dile getirebileceğimiz öne sürülebilir. Buna karşı diyebiliriz ki yazı dediğimiz şey de mekanda yapılan maddi çeşitten bir şeydir. Demek oluyor ki ister konuşma ve ses ister yazı yoluyla olsun her iki halde de biz zorunlu olarak insan kelimesini reel bir varlık içinde dile getiririz. Ama insan kelimesi yalnız böyle maddi bir yapıdan mı ibarettir? Onun bir tinsel yanı, bir anlamı yok mudur? Türkçe bilmeyen bir yabancıya istediğimiz kadar insan kelimesini çeşitli tonalitelerdeki sesler ile ya da çeşitli büyüklüklerdeki yazılar ile ifade edelim. Bundan hiçbir şey anlamayacaktır. Aynı şekilde bilmediğimiz bir yabancı dilden bize sesler halinde verilen kelimeler de bizim için hiçbir anlam taşımazlar. Yani hiçbir şey ifade etmezler. Bu olgu şunu gösterir ki her kelime, her söz bir objectivation'dır. Çünkü biz anlamları seslerle ifade ederiz. Yani anlamları seslerin içine sokarız, koyarız. Bu koyuş içinde anlam seslerde objektifleşirler. Aynı zamanda bu objektifleşmede sesler bir biçim, bir form kazanmış olur. Çünkü anlam bu süreç içinde seslere form, biçim verir. Aynı şey genişletilerek dil için, kavram dili ve bilim dili için söylenebilir. Çünkü bütün bu objektifleşmelerde söz konusu olan şey reel ve irreel varlık alanları ve bunlar arasındaki ontolojik bağlılıktır. Ama objectivation'ın tipik örnekleri özellikle sanat yaratmalarında kendini gösterir. Objectivation'lar gerçi daha canlı tenin bütün alanlarında vardır ama yalnız bağımsız bir varlık formuyla objectivleşmiş tin sürekli bir madde içinde tespit edilmiş bir objectivation'dır. Bu sınırlama uygulanırsa o zaman objectivleşmiş tinin birçok tipik biçimleri ortaya çıkar ve temel bir fenomen olarak bu biçimlere yönelmemiz gerekir. Buna tinin her çeşitten sürekli yaratmaları da girer. Ney Hartman, aynı eser sayfa 356. Bu tinsel yaratmalar anlaşıldığı gibi sanat yaratmalarıdır, estetik objelerdir. Estetik obje, objektifleşmiş tinin özel bir tarzını teşkil eder. O da bütünüyle objectivation yasası altına girer. Ney Hartman, aesthetic. Sayfa 84. Sanat yapıtları da estetik obje de objectivation yasası altına girer. Onların böyle objectivation yasası altına girmesi onların heterojen bir ontik yapıya sahip olduklarını ifade eder. Bu ontik yapı içinde bir gnoseolojik tabaka yani bir reel tabaka vardır. Bir de bu reel tabakayı var olanı belirleyen, ona biçim veren ve aynı zamanda onun tarafından taşınan bir irreel varlık alanı, bir tinsel varlık alanı vardır. Tinsel varlık bu var olan içinde görünüşe ulaşır yani onda objektifleşir ancak bunun nasıl olduğu sorunun en gizemli yanını teşkil eder. Çünkü objectivation'da asıl esrarlı olan yan bir duyusal reel maddeye nasıl olup da duyusal nesnel bir biçim vermekle tinsel içeriğin taşıyıcısı olabildiğidir. Ama bu öyle olur ki bu içerik objectivation içinde kavranır ve objectivation ile tekrar elde edilir. Buna göre o içeriğin objectivation içinde olması gerekir. N. Hartmann, Das Problem des Gestiegen Seins, sayfa 365. Bu gizemli şey sanat yaratmalarından başka bir şey değildir. Estetik objenin sanat yapıtının ontik yapı yönünden reel ve irreel varlık alanlarından meydana geldiğini, irrealin realde objektifleştiğini biliyoruz. Ama bunu sanatçının nasıl yaptığını bilmiyoruz. Yalnız biz değil, sanatçının kendisi de bunu nasıl yaptığını bilmez. Bunun için bu ontik ilgiyi sanatçının yaratma aktına dayanarak çözmek hiçbir olumlu sonuca ulaştırmaz. Bu nedenle estetik tarihi içinde bu yönden yapılan denemeler hiçbir zaman tam bir başarıya ulaşamamıştır. Şimdi objectivation'daki bu gizemli yanı bir tarafa itiyor ve yine objectivation'ın kendisine dönüyoruz. Tinsel varlık dedik. Maddede sürekli bir maddede tespit edilir. Bununla da tinsel varlık bu maddeye bağlanır. Böyle bir bağlılık içinde objectivation dediğimiz süreç ortaya çıkar. Şimdi böyle bir objectivation karşısında objectivation'ın ereğinin ne olduğunu sorabiliriz. Yoksa burada bir erek yok mudur? Başka türlü söylersek, sanatçı duygu, hayal, tasavvur ve düşüncelerin niçin belli bir maddede, örneğin bu sanatçı bir ozansa kelimelerde, heykeltıraş ise taşta ya da tunçta ve bunun gibi objektifleştirir. Bunun şüphesiz ki belli bir nedeni vardır. Ozan ya da sanatçı ister ki belli bir maddede objektifleştirdiği canlı tini, bir süjeyi, bir başka bilinci etkilesin. Bakınız, bunu Ozan Ziya Osman Saba Sizler İçin adlı şiirinde şöyle ifade ediyor. Sizler okuyasınız diye bütün bu yazdıklarım. Bu kelimeleri yan yana, satırları alt alta getirmem. Geçip karşısına sonra ya kahrolmam ya sevinmem. Sizler için bütün didinmem. Sizler garip şiirimi okuyanlar, duyduklarımı duyanlar. Sözüm yok ölmüşleri ama. Yukarıdaki mısralarda Ozan'ın bu ereği çok güzel olarak dile getirdiğini görüyoruz. Ozan şiir yazıyorsa, bunun için uğraşıp didiniyorsa bu şiirinin bir süje tarafından okunması içindir. Yani kelimeler içine koyduğu duyguları bir başkası tarafından da duyulsun, başkası tarafından da yaşansın diye. Aynı şekilde bir besteci de yapıtları dinlensin, duyguları başkaları tarafından da paylaşılsın diye composition yapar. Yine bir heykeltıraş da heykeli seyredilsin diye heykel yapar. Bir ressam da aynı şekilde yapıtları başkaları tarafından yaşansın, görülsün diye resim yapar. Aynı şey mimar için de doğrudur. Buradan şu sonuç çıkıyor. Her objectivation bir üçüncü varlığa, objectivation'ın dışında kalan bir varlığa ihtiyaç gösteriyor. Madde içine konmuş ve onun içine sokulmuş olan şey tekrar ortaya çıkarılmalı, kurtarılmalı, canlandırılmalıdır. Tekrar canlı tin tarafından kavranılmalıdır. N. Hartmann, Aesthetic, sayfa 84. Böyle bir içeriğin maddede yeniden kavranması, onun bir süje tarafından canlandırılması, o bir şiirse okunması, heykelse seyredilmesi, müzikse dinlenmesiyle mümkün olur. Bununla da objectivation yasasının ikinci formu gerçekleşmiş olur. Bu ikinci yasa formu şöyle diyordu. Biçim verilmiş madde tarafından taşınan tinsel içerik daima canlı tinin, yani kişisel ya da objektif tinin karşı etkinliğine ihtiyaç duyar. Bu karşı etkinlik canlı tinin etkinliğidir. N. Hartmann, aynı eser, sayfa 84. Böyle bir canlı tinin karşı etkinliğinin olmadığı yerde artık böyle bir objectivation oluşunu yitirir ve sadece bir reel varlık olarak etkide bulunur. Şüphesiz ki canlı tin anlayıcı, kavrayıcı bir niteliğe sahip olmalıdır. Çünkü biçim verilmiş madde tarafından taşınan tinsel içerik anlayan bir bilince dayanır. Hatta denebilir ki anlayan ve tekrar tanıyan bir bilince. Bu içerik reel yapının aracılığıyla bu bilince kendini görünür kılabilir. N. Hartman, aynı eser, sayfa 84. Bütün objectivation'lar için kavrayıcı anlayan estetik kavrayış ve algıya sahip bir süjenin varlığı şarttır. Ama böyle bir süjenin ya da bilincin varlığı her zaman var değildir. Çoğu zaman onu bulmak güçtür. Sanat yapıtlarının birçok zamanları anlaşılmadan kalmasının nedeni onun içeriği ile ilgi kuracak, o yapıtın maddi yapısından onun tinsel içeriğini çıkarıp alacak, onu estetik olarak algılayacak bir bilincin olmamasında bulunur. Burada bir resonansın olması gerekir. Objectivation'da real yapıya sanatçının koyduğu canlı tin ile süjenin tini arasında bir resonans, tinnet. Böyle bir resonansın meydana gelmediği yerde objectivation'ın içerdiği tinsel içerik ile onu algılayacak tin arasında da bir uyum meydana gelmeyecektir. Böyle bir şey meydana gelmesi bazı koşullar altında karmaşık bir olaydır ve bunun olması için çeşitli koşulların gerçekleşmesi gerekir. Canlı tin onu daima kavrayamaz ve ancak belli olgunluk dönemlerinde kavrayabilir. Bunun için geçmiş çağların yazılı yapıtları yüzyıllarca unutulur ve bilinmeden kalır. Bu objectivation'ın içerdiği tinsel içeriği herhangi bir bilinç kavrayamadığından o tekrar meydana getirilemez. Ta günün birinde unutulduğu yerden çıkarılıncaya, yeniden keşfedilinceye ve yeniden hayata kavuşturuluncaya kadar. N. Hartman, aynı eser, sayfa 84. Buradan objectivation'ın üçlü bir ilgi içinde meydana geldiği ortaya çıkıyor. Bu üçlü ilgiden objectivation'ın doğrudan doğruya karmaşık varlık tarzı meydana gelir. Bu karmaşık varlık tarzı sadece kısmen realdir. Yani form almış olan madde realdir. Asıl tinsel içerik irreal olarak kalır. N. Hartman, aynı eser, sayfa 85. Ve sonra bu iki farklı varlık tarzına dayanan objectivation karşısında üçüncü bir üye yer alır. Bu objectivation'dan pay alan canlı tin, kavrayıcı bir ben veya bilinç. Bu üçüncü üyenin katılmadığı bir objectivation, ereğine ulaşmış bir objectivation sayılamaz. Zorunlu olarak onlara bu üçüncü elemanın katılması gerekir. Bu üçüncü elemanın varlığı zorunludur. Şimdi en son ulaştığımız noktaya yine dönelim. Her objectivation ontik yapı bakımından birbirine karşıt iki varlık alanına bölünmüş oluyor. Real ve irreal varlık alanları. Fakat bu real ve irreal yapıların daha yakından belirlenmesi gerekir. Böyle bir belirleme için Nikolai Hartman iki yeni deyim geliştiriyor. Ön yapı, Vordergrund ve arka yapı, Hintergrund. Bu iki deyim objectivation'ın real ve irreal varlık alanlarını karşılar. O halde her objectivation'da bir ön yapı ve bir arka yapıdan söz açılabilir. Ve her bir halde ön yapı açık olarak bilinen bir tabakadır. Bağımsız, ontik bakımdan kendi başına var olan real tabakadır. Arka yapı ise asıl tinsel içeriktir. Objectivation'da asıl söz konusu olan şeydir ama o bağımsız bir varlık tarzına sahip değildir. Tersine daima tekrar tanıyan bir canlı tin için vardır. N. Hartman, Das Problem des Geistigen Seins, sayfa 365. Bu ön ve arka yapılar bizi şimdi objectivation'ın yani sanat yapıtının varlık tarzı yönünden çözümlenmesine götürüyor. Şu halde burada araştırmamız gereken problem kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu da sanat yapıtının, estetik objenin ontik yapısının ne olduğu problemidir. Estetik obje özellikle burada sanat yapıtı bir var olandır ve böyle bir var olan olarak estetik alanında kendisinden hareket edilecek somut şeydir. Nasıl genel ontoloji varlık araştırmasına var olanı araştırmakla başlıyorsa aynı şekilde sanat ontolojisi de çıkış noktası olarak estetik alanındaki var olanı alacaktır. Estetik alanında karşılaştığımız böyle bir var olan sanat yapıtı dediğimiz estetik objedir. Buna göre yalnız sanat ontolojisinin değil, estetiğin de kendisinden hareket edeceği ve dayanacağı biricik bir varlık vardır. O da sanat yapıtının, estetik objenin varlığıdır. Bu bakımdan sanat ontolojisinin çalışması genel ontolojinin çalışmasına paralel olarak gelişmektedir. Genel ontoloji, genellikle var olanı araştırdığı gibi sanat ontolojisi de estetik alandaki var olanı araştırır.